Ayrım 27, Mumhala 2, Aziz Nesin, sayfa 339. Vakıf 21 Aralık 1989. Öyle yorgunum, öyle yorgunum ki ikide bir kendi kendime "Ah, bitmişim, ah, bitmişim" deyip duruyorum. Sonunda bir gün dayanamayıp kendime bağırdım. "Ne diye sızıldanıp duruyorsun, ah bitmişim, ah bitmişim" diye. Bitsen de bitmesen de çalışacaksın, çalışmak zorundasın. Bitmişim diye sızıldanabildiğine göre demek daha da bitmemişsin. Kendinden yakınmayı bırak da hadi çalış. Senin yerine bu işleri yapacak başka biri var mı? Hadi durma. Tarihsiz. Sosyalist uygulamalar tarih boyunca insanın doğasına yerleşip sonunda insanın doğası olan bencilliği, çıkarcılığı, kısaca hayvanlığı yenemedi. Sosyalizm insanların salt ekonomik düzeylerinin yükselmesi, refaha, sosyal adalete kavuşmaları değildi. Bunlardan önce insanın sosyalist tipi insan olması yani değişmesiydi. 70 şunca yılda sosyalist insan yaratılamadı. Evet, bu romantizmdi ama salt bu değil. Sosyalist insanı yetiştirecek olanlar da sosyalist insan değillerdi ki. Onları kim yetiştirecek ve sosyalist insan yapacaktı? Bir mal, bir şey herkesinse hiç kimsenin demektir. Çernobil faciası neden oldu? Moskova, 4 Ocak 1990. Geçen gelişimde Ukrayna otelinde kalmıştım. Uykudayım, telefon çaldı. İngiliz olmadığı dilinden belli bir kadın saatin kaç olduğunu sordu. Bilmiyorum diye tersledim bu güzel sesi. Telefonu kapadım. Saate baktım, 00:15 daha. Pişman oldum. Başka birisi yine telefon eder diye bekledim. Uykum kaçtı. İmgelememde kadını tasarladım. Bu kez bu gece yine telefon. Yine çağırmadım, yine pişmanlık. Düşündüm nasıl olacak diye parayla ilk. Geri çevrilmez vesaire. Sonra yine telefon ama kendi dilinden. Çağırdım. O da numaramı vererek. Dil bilmeyen iki insanın sabahlaması, hastalık korkusu. Vakıf, 28 Ocak 1990. Bu alaycılığım nereden ileri geliyor? Bu soruya en az 30-40 yıldan bu yana yanıt arıyorum. Sonunda bulduğum yanıtın doğruluğunu üstleyecek değilim. Yanlışlık olasılığını da gözden uzak tutmayarak alaycılığımın nedeni olarak şunu buldum. Olaylara, insanlara, dünyaya, topluma hep ve sürekli olarak eleştirel gözle bakmak. İsteyerek, özenerek böyle yapmıyorum. Bu kendiliğinden böyle oluyor. Elbet bunda ruhsal yapımın, oluşumumun bilemediğim etkileri de vardır. Dünyaya, topluma, insanlara ve olaylara sürekli eleştirel gözle bakmam, elimde olmadan her şeyde eleştirilecek bir şey görmem, bulmam beni iki sonuca götürüyor. Çok seyrek olarak eleştirilecek çok az şey bulduğum ya da hiç bulmadıklarıma hayranlık. Daha çok da pek çok eleştirilecek şey bulduklarımla alay etmek, kıyasıya, acımasızca alay, evet, acımasızca alay etmek. Ölenler üzerine yazanlar. Vakıf 30 Ocak 1990. Amerika'yı yeniden keşfetmek. Ne çok alay edilmiştir Amerika'yı yeniden keşfedenlerle. Ben de o alaycılardan biriydim. Çünkü benden öncekiler bana da Amerika'yı keşfedenlerle alay edilmesi gerektiğini öğretmişlerdi. Ancak 60 yaşımdan sonra Amerika'yı yeniden keşfetmeden Amerika'nın öğrenilemeyeceğini öğrendim. 60 yaşımdan önce ölmüş olsaydım bu dünyadan bir aptal olarak göçmüş olacaktım. Amerika'yı yeniden keşfedenlerle alay eden bir aptal. 60 yaşımdan sonra şunu öğrendim ki Amerika'yı öğrenmek için Amerika'yı yeniden keşfetmek gerekiyormuş. Herhangi bir şeyi bilmek demek, o şeyi daha önceden hiç bilmiyormuşçasına onu yeniden, yeni baştan keşfetmek demektir. Bilmek işte budur. Yaşasın Amerika'yı yeniden keşfedenler. Aksaray, 11 Şubat 1990. Bursa Barosu Dergisi, 29 Aralık 1989 sayısından. Mesleğimiz sonunda servet sağlayan türden değildir. Bu hep böyle olmuştur. Zamanın ünlü avukatı Barrier, fakirlik içinde ölmek üzereyken genç meslektaşları, "Üstad, sizin ayaklarınızın dibinde altın dolu torbalar koymuşlardı. Neden almadınız?" demişlerdi. Cevap şöyle oldu. "Almak için eğilmem gerekiyordu. Yapamadım." Molière. Ne bu satırların sahibi Molière'ı, ne yazıda adı geçen avukat Barrier'i tanıyorum. Kimi sözler söyleyenleri aşıyor. Bu söz de öyle. Ne çok sevdim. Avukatlar bu sözü büyükçe harflerle yazdırıp, çerçeveletip yazıhanelerin duvarlarına assalar ne iyi olur. Ama yeteneksizlikleri ya da beceriksizlikleri yüzünden kazanamayanlar değil, her türlü fırsat ve olanakları varken eğilmedikleri için onurlu yoksulluğu seçen avukatlar. Vakıf, 23 Şubat 1990. Yalnızken de kendime kalamıyorum sizin yüzünüzden. Bırakın beni artık. Aksaray, 27 Şubat 1990. İnsanlar da coğrafyalar gibi engebeli olunca güzeldir. Engebesiz insan, engebesiz kent, usandırıcı ve bıktırıcıdır. Engebesiz bir kenti olsa olsa ortasından geçen büyük bir akarsu güzelleştirebilir. Biteviyelik, tek düzelik insanda da, doğada da güzel değil. Nesin Vakfı, 3 Mart 1990. 75 yaşındayım ama 75 yılımı öylesine dolu dolu yaşadım ki bu 75'i 2 ile çarpabiliriz. Şimdi 150 yaşımı, hatta daha da çoğunu kendimde yoğunlaştırmış gibiyim. Daha da yoğun yaşayamadığım, zamanımı daha da iyi kullanamadığım için öyle pişmanım ki. Berchtesgaden, 8 Mart 1990. Kendimden sonraki kendimi merak ediyorum. Watzmann, Baviera'da bir dağ gibi büyük ve yalnız ve karlı. Ve karımla karşı karşıya hiç kucaklaşamadan ve ara yerde çocuklarım hiç öpüşemediğimiz. Berchtesgaden, 9 Mart 1990, saat 16:48. Brecht'e mektup. Bakıyorum kabartma haritasına bu bölgenin. Salt yüksek dağlara ev koymuşlar ve yükseklerin en yükseği olan dağın adı dillerde dolaşıyor. Diyelim ki kralın adı. Oysa bu en yüksek ve yüksek dağlardan daha pek çok adı konulmamış, onlardan alçak dağlar var. Bu adı bile konulmaya değmeyen alçak dağlardan biri örneğin Ren Ovası'nda olsalardı onun da dillerde dolaşan bir adı olacaktı. Az yüksekler, yüksekler ve çok yüksekler olmasa hiçbir zaman hiçbir yerde o en yüksek olamaz. Yüksek olmak, hele en yüksek olmak hiç kolay değil. Ünü tanınmışlığı, türlü meziyetleri kertesinde sorumu da, görevi de, özverisi de vardır. Örneğin yıldırım en yüksekteki doruk dururken alçaklara düşmez. En çok başından kar eksilmeyen, kimileyin hiç eksilmeyen en yüksek dağdır. Soğuğa, kara, buza en çok göğüs geren, dağların en yüksek ve yüksek olanlarıdır. Kayaları ilk yazı hiç görmez kimisinin. Kendi karlarının eriyen suları kendine hiç yaramaz. En alçaklardaki ovalara en çok yarar. Bitki örtüsüyle en az örtünen, çok çok yüksekse hiç örtünmeyen o en yüksek dağlardır. Bitkileri ya hiç yoktur, ya da olsa olsa yosunlar, hadi olsun da eteklerine doğru makiler. O yüksek dağların en yüksekleri bitkisiz, ağaçsız, çayırsız, çimensiz oldukları gibi hayvansızlardır da. Nice yüksek olurlarsa onca da ünlülerdir ama. Hem de onca hayvansız, insansız ve bitkisiz, yani cansızdırlar, yani yapayalnızdırlar. Bu yeryüzünde o en yüksek dağlardan daha yapayalnız olan yoktur. Sevgili Brecht, sen de çok iyi bilirsin ki ünlü kişiler yüksek, o en yüksek dağlara benzerler. Nice ünlüyseler, onca da yapayalnızdırlar. Onlara yalnız oldukları için acımak doğru değildir. Çünkü yapayalnız olmayınca en yüksek dağ olunamayacağı gibi, ün de ona sahip olmak için varlığını yalnızlığa borçludur. Ünleri besleyen yalnızlıktır. Ünden vazgeçmedikçe yalnızlıktan kurtulunamayacağı gibi, yalnızlıktan vazgeçerek ünlü olunmaz. En ünlülerin adı dillerde dolaşır. Oysa ünlüler, az ünlüler olmasa hiçbir zaman hiçbir yerde o en ünlüler de olamaz. En yüksek dağı sırtlarında taşıyanlar daha az yüksek, yüksek ve az yüksek olan dağlar olduğu gibi o en ünlüleri de az ve daha az ünlüler sırtlarında ünün doruğuna yüceltilmişlerdir. Onlar olmasa o en ünlü de olmaz. Ünlü olmak, hele en ünlü olmak hiç de kolay değil. Ünü, dillerde dolaşan adı, türlü meziyetleri kertesinde sorumu da, görevi de, özverisi de vardır. Yıldırım çarpmak için en yüksek dağı seçtiği gibi yalan, iftira, hiddet, kıskançlık, kin, dedikodu, çekemezlik de ünleri ölçüsünde ünlüleri seçer ve en ünlü de en çok odaklanır. Yüksek dağlar nasıl karla örtülüyse en ünlüler de iki yüzlülerle, dal kavuklarla, yüze gülücülerle çevrilip kuşatılmıştır. Yüksek dağlar ünlüler birbirlerine çok benzerler. Yüksek dağlar yüksekliklerince uzaklaşır ve yalnızlaşırlar. Ünlüler de ünlendikçe uzaklaşır ve yalnızlaşırlar. Kimdir bu ünlüler? Büyük bilginler ve sanatçılar, büyük komutanlar, büyük devlet adamları, büyük buluşçular. Bu mektubu sana bir şiirin dolayısıyla yazıyorum. Başka şiirini de, ama en çok o şiirini bizim genç o Elkan, yıllardan beri Türkiye'de sahnelerde olağanüstü güzellikte okur. Bilmem ki senin ülken Almanya'da o şiirini Genco Erkal kertesinde güzel okuyabilen bir oyuncu var mıdır? Genco senin o şiirini büyük ustalıkla okuyunca seyirciler ve dinleyiciler çok coşkulanırlar. Oysa senin o şiirin beni hep tedirgin etmiştir. Çünkü şiirinde doğru bulmadığım düşünceler söylemişsin. 5-10 yıl oldu sanırım. Bir gece kalabalık bir arkadaş grubuyla Boğaziçi'nde bir gazinoya gittiğimizde Genco'ya da söylemiştim senin bu şiirinden duyduğum tedirginliği. Genco beni doğrulamamıştı. Benim karşı geldiğim ve eksik bulduğum düşüncelere de şiirinde yer verdiğini söylemişti. Bugünlerde Genco Erkal, Merhaba adlı 4 yazardan birleştirdiği sahne gösterisini sunuyor. Çok başarılı bir gösteri. Gösteride katkıları bulunan 4 yazar şunlar. Sen, Nazım Hikmet, Haldun Taner ve ben. Bu çok başarılı gösteri beni bir başka bakımdan çok ilinçlendirdi. Dört yazardan siz üçünüz öldünüz, bir ben yaşıyorum. Ne demek bu? Neyse, bu duygumu anlatmak değil amacım. Sen şiirinde devlet yöneticisi ya da komutanlardan tarihin ünlü kişilerini alıp örnek göstererek kazandıkları utkuları tek başlarına mı kazandıklarını, piramitleri tek başlarına mı yaptıklarını soruyorsun. Hani nerede bu utkuları asıl kazanan askerler, işçiler, halk? Böylece bu sorunla bir tarih görüşü götürüyorsun ve bu şiirin çok beğeniliyor. Genco Erkal okuyunca alkışlar topluyor. Öyleyse beni tedirgin eden ne? Ben düşmanımın da hakkını yemek, düşmanıma bile haksızlık etmek istemiyorum. Senin bu sorularına karşı sorular da getirilmedikçe şiirini doğrulamıyorum. Söz konusu şiirini burada aktarmak isterdim ama ben şimdi bu yazıyı Salzburg'a 30 kilometre uzaklıktaki Berteska adında bir pansiyonda yazdığımdan şiirini ancak İstanbul'a gittiğimde mektuba ekleyebileceğim. Ayrıca sana bu mektubu yazmama, eteklerindeki bir pansiyonda kaldığım Alman Alplerinin en yükseği Watzmann Dağı'yla bölgeyi gösteren bir kabartma haritanın renkli basılmış fotoğrafı neden oldu. Güçlü tarih bilgim yok. Hangi bozgun, hangi ordunun nerede ne zaman komutanını bırakıp kaçtığını, yığınların ihanetine uğrayan önderleri, işçi sınıfının kesimlerinin kendi kendilerine ihanetlerini, Nazım'ın bir şiirinde dediği gibi uyup düşmanın ivasına önderlerini ya da komutanlarını, krallarını yapayalnız bırakıp ölüme teslim ettiklerini, halkın ve işçi sınıfının da her zaman doğru yolda olmadığını, namuslu kalmadığını, alçaklıkta rekorlar kırdığını sana yer yer ve zaman zaman gösteremem. Ama bunu yapmayı çok istiyorum. Zaman zaman tarih okudukça yığınların, halkların her ulustaki işçi sınıfının da ihanetlerini, yarattığı bozgunları, düşmana teslim olmalarını bir yana yazacağım. Bütün o yenilgiler de, bozgunlar da, kaçışlar da, ölüm nedenleri de, o kırımlar ve kıyımlar da bunda suçları da olmayan önderlere, komutanlara, devlet adamlarına mal edilmiştir. Örneğin ordudaki askerlerin kaçışının sorumu kaçan askerlere, düşmanın ivasına uyanlara değil, başlarındaki komutana yüklenir ve hep yüklenmiştir. Bu konuyla bunca ilgilenmemin önemli nedeni var. Aydın ihaneti. Halk bizdense halk, değilse halk değil. Kanlı pazarlar, kanlı perşembeler. Dün olduğu gibi, bugün olmakta olduğu gibi, yarın da olacağı gibi sorun, görev, suç, her şey en yüksek dağda. En yüksek ünde odaklaşacaklar. Daha az yüksek dağda, daha az ünlerde yükseldiklerince ve ünlerince bu başarı ya da başarısızlığı paylaşacaklardır. Tarihsiz. Gençliğimde uykuya düşmandım. Uykuyu bir anlamda ölüm sayardım. Yaşamın üçte biri uykuda, yani çalışmadan, yani ölü geçiyor. Zamandan kazanmak için elimden geldiğince az uyumaya çalışırdım. Daha ortaokul öğrencisiyken bir yerde okumuştum. Uyku insanın doğal gereksinimi değilmiş. İlkel insan gece karanlığında gözleri görmediği için iş yapamadığından bir korkuya kapılıp uyuyakalırmış. Bu böyle binlerce yıl süre süre insan böylece uyuşukluğa, uykuya alışmış. Yani uyku bir gereksinim değil, bir alışkanlıkmış. Bu teze bayıldım ve uyku alışkanlığından kurtulmaya çalıştım. Ama baktım ki hele yaşlandıkça uykuyu yenmem olanaksız. O zaman uykumdan yararlanmak, uykumda bile çalışmak yoluna eğildim. Tarihsiz. Bir günüm nasıl geçer? O yazılar pek de yazı sayılamazdı, okunamazdı ama olsun, ben o işaretleri anlayabilirdim. Bir günümün ertesi günle benzer yanları hiç yok mu? Var. Erken kalkmak. Bu çocukluğumun ev geleneği, bir de askerliğimin güzel alışkanlığıdır. Bence sabah güneşinin doğmasını seyretmek, yaşamın güzelliğini tatmak demektir. Bize sabah güneşi üstünüze doğmasın diye öğretmişlerdi. Sabah erken kalk, güneşi seyrederek yaşadığını anla. Sonra yine yat istersen. Bir de iç saatim var benim. İç saatim ki duyarlı saatlerden çok daha doğru işler ve ben de şaşarım. Bu denli doğru işler de yine güvenemem. Bir yabancı ülkede bir oteldeysem, çok erken kalkıp uçağa yetişeceksem örneğin, otelin uyandırma servisine beni uyandıracakları saati bildiririm. Bununla da yetinmem, ne olur ne olmaz diye birkaç eşe dosta da beni o saatte uyandırmalarını tembih ederim. Diyelim gece sabah 4:10'da uyanacağım. İç saatim beni kesinlikle 3:30'da uyandırır. Neden sonra öbür telefonlar gelir? İç saatimin şaştığı hiç olmadı da neden hala ona güvenmem? Ayıp ediyorum. Nice geç yatarsam yatayım, ertesi günü erkenden yapılacak bir işim varsa acımasız iç saatim beni dürte dürte uyandırır. Çünkü o iş yapılacaktır. Kimileyin yazmaktan, okumaktan öyle yorulur, öyle bunalırım ki gözüm kağıt, kitap görmek, elim kalem tutmak istemez artık. Öyle zamanlarımda kendime şöyle derim. Hadi kalk oğlum Aziz, sana yardım edecek kimsen var mı? Yok. Nasıl olsa bu işleri yine sen yapacaksın, yapmak zorundasın. Öyleyse kalk, çalış. Ankara, 31 Mart 1990, Cumartesi, saat 22:42. Zigeuner Weisen'i dinledim şimdi. Teğmenlik günlerimi Maçka okulundaki ve tarla başındaki pansiyon odamı anımsadım. Tas tamam 52 yıl olmuş. Ne korkunç şey, inanılır gibi değil. Kim ne derse desin bu müzik ve daha böyle kimi müzikler hala benim hoşuma gidiyor. Önce onlarda benim anılarım var, yani ben varım. Ravel'in Bolero'su da öyle. Sonra da ben zor yaratarak kolay anlaşılır, duyulur, sezilir olan yapıtları, herkese kendi alıcı zekasına göre seslenebilen yapıtları daha çok seviyorum. O yapıtları herkes kendisinde anlayamıyor. Herkes kendi kertesinde anlıyor. Böylece herkesin anladığı ama kendine göre anladığı yapıt benim yapıtım oluyor. Aksaray, 1 Nisan 1990. Öykü. Çok şaşılası bir kafa. Kendi kafamı anlayamıyorum. Hep yazar olarak çalışıyor beynim. Yazar değil de başka uğraşın insanı olsaydım ne olurdu? Örneğin politikacı olsaydım. Sanırım ki o zaman da hep politika üzerine çalışacaktı kafam. Gerçekten öyle mi olurdu? Politikayı, yani yaptığım işi seviyorsam elbet öyle. Ya da tüccar olsaydım hiç ticaret düşünürdüm. Böyle olması işimin salt yazarlık olmasından gelmiyor. Bir de işi sevmek var. Yaptığım işi seviyorduysam, severek yapıyorduysam o zaman hep o işi düşünür, o iş üzerinde yaratıcı olurdum. Ben politikacı olarak politikayı, özellikle parti politikasını, güncel politikayı, yani bugünden yarına değişebilen politikayı hiç sevmiyorum ki. Politikacı olsaydım kafam hep her günün ya her 24 saati politika üzerine çalışsın. Ticaret de öyle. Ama sevdiğim, küçüklüğümden beri ilgilendiğim bilim dallarının bir bilimcisi olsaydım, şimdi hep yazarlıkla dolu olduğum gibi, o zaman hep o bilim dalıyla dolu olur ve kafam boyuna o bilim dalı üzerine düşünürdü. Bugün 1 Nisan 1990 Perşembe. Aksaray'daki evdeyim. Saat 11'de çok hafif kahvaltı yaptım. Üstüme bir yorgunluk çöktü. Her öğleye yakın ya da öğle yemeklerinden sonra böyle oluyorum. Yattım. Vedat Türkali'nin Yeşilçam denilen Türkiye adlı romanını okurken uyumuşum. Uyandım. Yatakta bir süre uyanık kaldım. Son yıllarda uyanınca birden yataktan kalkamıyorum. Eskiden uyanır uyanmaz yataktan fırlardım çalışmaya geç kalkmamak için. Şimdilerde yaşlılıktan olacak. Kahrolsun bu yaşlılık. Uyanınca yataktan ok gibi fırlayıp çalışmaya oturamıyorum. Bir süre, belki 3-5 dakika, yatakta ısımdan ısınmış yorganın sıcaklığını bedenimde duyarak tembelleşirken, Saynur'un akrabası olan Deli Oğlan'ın yazdığı zehirli kaktüse aşk mektuplarını anımsadım. Neden? Sevilmek güzel şey diye başladı bu düşünce. Hatta seven kim olursa olsun. Bir serseri, bir yoz, bir deli bile olsa seven. Sevileni doyuma ulaştırır. O sevene karşılığı olan seviyi vermese bile yine ondan hoşlanır. Beni yücelir, gururlanır, kendine güveni artar. İşte bunları düşünürken o deli oğlanın zehirli kaktüse yazdığı sevi mektuplarını anımsadım. Tıpkı onun mektupları gibi o biçimde sevi mektuplarını o da karısına yazıp bana göndermiştir. O mektuplar bayağıdır. Üstelik açık saçıktır, hatta iğrençtir, müstehcendir. O mektubu alan kadınlar iğrenirler bile bu mektuplardan ama yine de gizli gizli hoşlanırlar. İşte bu olayın öyküsünü yazmayı düşündüm. Sonra da kendi kafamı düşündüm. Bu ne biçim kafa be? Uyurken yazar olarak bir şiirle, bir öyküyle, bir oyunla, bir yazı konusuyla uyuyorum. Uyurken öyle, rüyalarımda öyle, uyanınca yine öyle. Evet, bu kafa nasıl bir kafa? Bütün kafalar da böyle mi? Bundan benim hiçbir yakınmam yok. Hatta kendimden memnunluğumdur bu. Herkes böyleyse, herkesin kafası her günün her 24 saati salt kendi işini, yaptığı işi düşünüyorsa ne güzel. Ama böyle olduğunu zannetmiyorum. Ancak beni sevindiren, kafamın bu biçim çalışmasından yakındığım tek şey şu. Hep her yerde ve her zaman yazı düşündüğüm için o denli çok konular üşüşüyor ki kafama. Bu düşsel ya da düşünsel yazıları yazmaya, onları yazı olarak gerçekleştirmeye zaman bulamıyorum. İşte buna çok acınıyorum. Öldüğüm zaman benden başkalarının hiçbir işine yaramayacak olan binlerce, evet binlerce hiç abartmasız yazı konuları, oyun, deneme, roman, şiir, anı, öykü ve notları kalacak geride. Kendi ölümüme en çok acıyacağım şey budur. Aksaray, 1 Nisan 1990. Roman okumak bir anahtar deliğinden ya da doğrusu birçok anahtar deliğinden bir evin içini, ayrı ayrı odalarını gözlemek, dikizlemek demektir. Kimi roman vardır bir anahtar deliğinden bir tek odanın içinde olanları seyrettirir. Kimi roman da birçok kapının anahtar deliğinden bir evin, bir apartmanın birçok odalarında geçen olayları seyrettirir. Bana göre bütün ruhsal hastalıkların tohumları çok ya da az, güçlü ya da güçsüz olarak her insanda, hepimizde bulunur. Bu tohum insanın manevi yapısında, ruhunda gelişecek, üreyecek ortam bulursa, o insan o tür tohumun neden olduğu ruhsal hastalığa yakalanır. Röntgencilik bir ruhsal hastalıktır. Bu hastalığın tohumu hepimizde vardır ama tohum herkeste gelişip üreyemediği için röntgencilik hastalığı belirtisi herkeste olmaz. Ama kimisinde uç uç, basamak basamak bu hastalığın, röntgencilik hastalığının belirtileri belli olur. Örneğin başkalarının yaşamına aşırı merak, dedikodu sevmek, yapmasını ya da dinlemesini, insanların ve özellikle kadınların birbirlerinin evlerini kim girip kim çıkıyor diye gözetlemeleri, başka evlerde neler yenilip içildiğini, giyim kuşamı, yeni alınan eşyayı merak etmek, röntgenciliğin daha da gelişmemiş ya da olan yasalarıyla baskı altında tutulup sınırlandırılmış biçimleridir. Yani gelişememiş ya da az gelişmiş röntgenciliklerdir. Romancı öykücüler de her insanda az çok bulunan bu röntgenciliği doyuma ulaştırır. Başka insanların yaşamlarını, iç yüzlerini, kirli bohçalarını ortaya koyarak, başka evlerin salonlarını, yemek odalarını, yatak odalarını açıp okurlarına seyrettirerek. Romancının, öykücünün de görevi okurlarını anahtar deliğinden ya da deliklerinden başkalarının bütün gizlerine dikizlettirmektir. Romancının başarılı olabilmesi için iki şeyin gerçekleşmesi gerekir. Bir, dikizlenen gizli şeyin gerçekte yaşananlara, yeni gerçekliğin kurallarına aykırı olmaması. Gerçeğin kurallarına aykırı ise gösterilenler, bunun gerçeğin iç yüzünü vermek için yapıldığını okura anlatmak, yani okurla bir anlaşma kurmak. Daha geniş açıklamayla şöyle diyebiliriz. Yazar bize anahtar deliğinden dikizlettiği başkasının gizlerini çıplak gözle seyrettirebilir. Gözlükle seyrettirilebilir. Lopla seyrettirilebilir, dürbünle, dürbünün iki yanıyla seyrettirebilir, düz ya da buzlu ya da renkli cam arkasından seyrettirebilir, bir mercek ya da avizenin cam taşları arasından seyrettirebilir, tül arkasından seyrettirebilir ve daha pek çok araçla seyrettirebilir. Her nasıl ve herhangi araçla seyrettirirse seyrettirsin, onun yaptığı sanatın gerçeklik kurallarına uymaktır. Bu sanatın gerçekliği kurallarının, yaşamın gerçeklik kurallarına tıpatıp değil ama aykırı düşmemesi, uygun düşmesi gerekir. Yani okur bir romanı okuyunca olmaz böyle şey dememelidir. Şunu demelidir. Yazar bana anahtar deliğinden bu başka insanın yaşam gizlerini çıplak gözümle seyrettirmiyor. X'le seyrettiriyor. Bu yüzden benim seyrettiğim oranla, olanla tıpatıp değil, tıpkısı değil ama yine de o. Soyutlama ya da başka şeyler. Çıplak gözle seyrettirse bile okur, olmaz böyle şey demişse gerçeklik yok ya da uymuyor demektir. Kafka örneğin. 2. Okurların romancının anahtar deliğinden seyrettirdiği o gizli kişiler ve olaylarda kendilerini bulmaları, gördükleriyle kendilerini özdeşleştirmeleri. Kendilerinin başkalarından gizledikleri alçaklıklarını, kötülüklerini, olumsuzluklarını, çirkinliklerini, tutkularını, cinayet isteklerini, deliliklerini ve benzer duygularını o anahtar deliğinden dikizlediklerinde görüp rahatlamaları ve başkalarının aracılığıyla hem de kendileri bilmeden kendilerini seyretmiş olmaları ve bir tür doyuma ulaşmaları. 27. ayrımın sonu, sayfa 351.